TCTV'nin yeni bölümünden herkese merhaba. TCTV'nin bu bölümünde Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre İlkan Saklıca Factory'deki çıktıları konuşacağız. Geçtiğimiz hafta sonu Factory'de kazananlar belli oldu. Sürecin başından beri söylediğimiz gibi aslında herkesin kazandığı bir süreçti. Tabii Factory yeni bir oluşum değil. Yaklaşık 2 yıldır TEİT'in iş geliştirme anlamında yaptığı ve uyguladığı farklı aşamalarıyla devam eden önemli bir çalışma. Ve bu hafta sonu da bu yılki Kuluçka programı öncesindeki süreci yaşadık. Biraz belki de şuradan başlayalım istiyorum. Gerçekten çok güzeldi sunumlar hafta sonu. Biraz başlangıcını da konuşacağız bu işin. Nereden geldi? TEİT'in dünyasında nereye oturuyor ama ne diyorsunuz? Bu hafta sonu gerçekten bu kadar güzel sunumlar arasında Gepetto'yu, Turnusol'u nasıl seçebildiniz? Yani ben izlerken hep kendim şu çok iyi, bak bu da çok iyi. Gerçekten çok çalışılmış, çok efor sarf edilmiş. Her şeyle iyi geliştirilmiş bir çerçeve vardı.
Tabii biz Factory 2020 programını aslında 8 ekip seçtik. 8 ekipte yanlış bilgi sorununa inovatif çözümler geliştirmek üzere çalışmalar yapan ve farklı disiplinlerden gelen insanlardı. Bu 8 ekibi geçtiğimiz 2 hafta sonu boyunca online bir bootcamp'e, işte bootcamp dediğim aslında bir çeşit iş geliştirme programı, iş geliştirme programına alarak onlara nasıl geliştirdikleri modeli sürdürülebilir kılabileceklerine dair yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bir alan açtık. Ve geçen hafta sonunda senin de söylediğin gibi 8 ekipten ikisini TEİT'in 6 aylık Kuluçka programına kabul ettik. Tabii biz aslında bu Factory programıyla ne kadar bir Kuluçka programına kabul ve kazanan ilişkisi kuruyor olsak da aslında bir topluluk yaratmaya çalışıyoruz. Burada Factory etrafına gelen yeni ekiplerle bir arada olmayı ve onlarla birlikte yanlış bilgiye yeni yöntemler geliştirmeyi önemsiyoruz. Turnusol isminde ve Gepetto isminde iki ekibi Kuluçka programına kabul ettik. Ekiplerden biri doğal dil işlemesi üzerine çalışıyor ki Türkçe'de hep sorununu yaşadığımız, bu podcastlerde de ara ara konuştuğumuz bir konu. Yapay zekanın geliştirilmesi ve yanlış bilgiyle mücadelede yardımcı olması teyitçilere çok önemli bir konuydu. Gepetto'da teyitçilik süreçlerine daha fazla insanı katabilecek gayrimerkezi bir blockchain temelli yapı kurmaya çalışıyor. İkisi de çok önemli projeler bence ve ikisi de ekipler sürdürdüğü sürece çok iyi yerlere gidebilecek işler. Önümüzdeki 6 ay boyunca onları desteklemek için farklı mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii ki çok zordu. Bu arada başka diğer ekipler de aslında çok yenilikçi çözümler, sosyal etki odaklı süper çözümler geliştirdiler. Fakat
çok sıkı hazırlanmışlardı.
Evet, fakat işte jüride değerlendirme yaparken de epey zorlandık. Her birine geri bildirimler çıkardık. Nasıl işlerini geliştirebileceklerine ve bizden nasıl faydalanabileceklerine dair geri bildirimler hazırladık. Yani bakalım, şimdi 6 aylık Kuluçka programı başlıyor. Temmuz'da başlayacağız. Ve devamında sadece kazananlara değil, tüm ekiplere olabildiğince yardımcı olmaya, onların ürünlerini, hizmetlerini hayata geçirebilmelerini sağlamaya destek olacağız.
Kuluçka programını biraz konuşuruz da, şimdi dedik ya, bu 2 yıllık bir hikaye. Factory'nin geçen yılı da vardı ve orada da pek çok şey çıktı. Biraz aslında gelişme en başından beri ikiniz de takip ediyorsunuz. Yani bir yolculuk olarak nasıl görüyorsunuz? Yani ben mesela geçen sene son aşamasında biraz izleme şansı bulmuştum. Geçen seneki çalışmalar da çok iyiydi. Bu sene o iyinin daha da böyle geliştirilmiş bir Factory sistemi vardı. Birçok şeyle geliştirilmiş bir çalışma vardı. Bu tabloyu ne hissediyorsunuz siz? Yani sizin için çok önemli bir adım ve bu gelişimi yaşadınız aslında. Nasıl geçti bu yolculuk?
Ben belki biraz şeyden bahsedebilirim. Sonra Gül'ün orada, Gül'ün Factory'de mentorluk da yaptı. Hem bu sene hem geçen sene. O da biraz kendi deneyimlerinden, Factory'nin gelişmiş, nasıl gelişmekte olduğundan bahseder. Bizim için Factory şöyle bir yere oturuyor. Arka planını biraz vermeye çalışayım. Birincisi, biz sosyal etkiyi yaratabilmek için farklı seviyelerde aslında çalışıyoruz. Bunların birincisi, en mikro seviyede yaptığımız şey kullanıcıyı güçlendirmek. Bizim bu hafta içerisinde aslında Twitter'da takip edenler görmüşlerdir belki. Teyit Yolu ismiyle mesela hazırladığımız yeni formatta nasıl teyitçilik yaptığımızı anlatıyor olmamız bunun en önemli bileşeni. Biz doğrudan kullanıcıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Onları birer teyitçi yapmaya çalışıyoruz. Bu en mikro seviyede etkiyi derinleştirmek için yaptığımız bir şey. İkinci seviyede şunu yapıyoruz, etkiyi yaygınlaştırmaya ve topluluk seviyesine çekmeye çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki kullanıcılara, siz güçlendiyseniz eğer ve artık birer teyitçiyseniz gidip WhatsApp gruplarınızda oranın teyitçisi olun, ailenizin teyitçisi olun ve gelip teyit topluluğunun bir parçası olun. Birlikte hareket edelim, birlikte bu işi bir harekete dönüştürelim. Sadece bu bir organizasyonun yaptığı bir şey olarak kalmasın diyoruz. Üçüncüsü de makro seviyede sistem dönüşümü hedefliyoruz. Bahsettiğimiz sistem bilgi ekosisteminden bahsediyoruz aslında. Bunun içinde medya bileşeni de var, sosyal medya bileşeni, internet bileşeni de var, gazetecilik bileşeni de var, tabii ki fact checking de var. Biz bu ekosistem içerisinde yeni bir dönüşümü başlatmak için oraya bir kaldıraç kuruyoruz. Ve bu kaldıracın adı da aslında bizim için Factory. Ne yapıyoruz? Factory sayesinde daha genç insanlara, ya illa genç olmak zorunda da değil aslında bakarsan ama çoğunlukla genç insanlara diyeyim, hem cesaret hem umut vererek teyitin bütün işlerini düşündüğünüzde hem cesaret hem umut vererek hem de bu sorunun ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu göstererek diyoruz ki bir adım atın, aksiyon alın, kendi girişiminizi kurun, kendi sürdürülebilir iş modeliniz olsun ve birlikte bu topluluğun da bir parçası olarak bu sistemi dönüştürelim. Buraya yeni bir ekosistem yaratalım, yeni bir bilgi ekosistemini birlikte inşa edelim diyoruz. Dolayısıyla bu üç bileşen içerisinde Factory'nin yeri bizim doğrudan sistem dönüşümünü hedeflediğimiz ve sistemi dönüştürmeye aday yeni aktörleri sahada desteklediğimiz ve onlarla çalıştığımız bir model aslında. Farkındaysanız bunların hiçbiri birbirinden kopuk şeyler değil bu arada. Bunların hepsi birbirinin içine geçmiş ve bir şekilde Factory'deki de tabii ki mikro seviyede yaptığımız etki gibi derinleştirmeye çalıştığımız bir etkiye maruz kalıyor. Aynı şekilde topluluk seviyesi de Factory dediğimiz olayla doğrudan iç içe geçiyor. Buradan yola çıkarak Factory'yi biz aslında kurgulamaya ve yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu bir kuluçka programı, bir aracı program. Bu aktörlerle, bu ekiplerle doğru destek mekanizmalarını, doğru network'ü, doğru mentorları ilişkilendirebilecek bir yerde durmaya çalışıyoruz. Teyit'in en önemli özelliklerinden biri, daha önce bu podcastlerde de yine konuştuğumuz gibi, farklı ekosistemlerin kesişiminde duruyor olması. Yani sosyal girişimcilik ekosistemini de kesiyor, medya ekosistemini de kesiyor, fact checking ekosistemini de kesiyor. Dolayısıyla buradaki toplulukların her birine de ulaşabiliyor ve bu toplulukların da bir parçası. Bu sayede biz yanımızdaki insanları o topluluklardan beslenebilir, oraları besleyebilir, oralardan bir şeyler öğrenebilir şekilde güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani Factory'nin aslında teyitin yaptığı işlerde oturduğu yer tam olarak böyle bir yer.
Atakan, vurgu yaptığın yerler çok önemli. Mentor aşamasında Gül'ün de olduğu için özellikle ben şuradan bir soru sormak istiyorum. Ya bir tarafta bir yeni girişime başlamak, yeni adımlar atmak gerçekten çok cesaret isteyen bir süreç. Belki bu çalışmanın içerisinde bir anda başka işlerle uğraşan ve o heyecanını, o merakını gidermeye çalışan girişimler de söz konusu. Yani acaba yeni bir yol çizebilir miyim, yeni bir şey üretebilir miyim gibi birçok soruyla kafasında geliyor ve acaba yaptığım iş tutar mı, başarılı olur mu diye o altyapısını oluştururken de çok ciddi çaba ve emek sarf ediyor. Şimdi burada tabii mentor olarak Gül'ün ki başka kişiler de var burada ve o belirleyici kadro falan gerçekten çok donanımlı. Bu süreçte o heyecanı, o leri göze almayı tolere etme konusunda ne diyorsun Gül'ün? Yani o da çok zor bir süreç. İnsanları yönlendirmek ve onlara cesaret vermek, o riskleri alması konusunda desteklemek bence önemli bir çaba.
Ya öyle. Ben tabii şimdi burada bütün yönleriyle bir mentorluk yapmadım aslında. Daha çok yanlış bilgi konusunda nelere bakmaları gerektiği ya da bizim karşılaştığımız sorunların ne olduğu gibi ve gerçekçi sorunlarla mı ilgileniyorlar? O konuda biraz daha desteklemeye çalıştım. Ama söylediğin şey, Factory programının kendisi zaten bir cesaretlendirme unsuru olarak bulunuyor. Yani buraya gelenler bu programın sayesinde, yani işte iş geliştirme alanında da işte kendi belki o kariyerlerine dair yaşadıkları iniş çıkışlarla ilgili konuşacak bir sürü bu yollardan geçmiş kişilerle tanışma fırsatını buluyorlar. Ya da işte alanları her neyse, bu arada farklılaşabiliyor. İlla ki yanlış bilgiye temas eden bir yanı var ama çok farklı projeler görmüş olduk bu seneki şeyde, Factory programında. O yüzden hani her konuya dair de böyle farklı uzmanlıklarla desteklenebileceklerini de biliyorlar. Bence burada en önemli şey ki teyit de yola çıktığından beri işte Atakan zaten daha iyi aktarır orayı ama hep böyle bizi güçlendirebilecek, bize gerçekten de nereye doğru gitmemiz gerektiğini söyleyebilecek insanlarla hep iletişim halindeydik. Ve girişimlerin ya da böyle çabaların en çok ihtiyacı olan şey bu bütünlüklü yaklaşım ve gitmek istediğin yere doğru seni götürecek adımlarla ilerlemek. Hatta şu soruyu sordurmak bile bence en başından bir başarı. Yani sen nereye gitmek istiyorsun ve bunu nasıl bir zaman çizelgesi içerisinde gerçekleştirmeyi hayal ediyorsun gibi bir şey sormak bile bir şey. O yüzden mesela bir hani ekiplerin daha ilk bu çalışmaların başında bile bir business canvas oluşturması bile bence çok önemli ve yani bu işte o kafalarındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaları için önemliydi. Ama ben hani o mentorluk kısmında dediğim gibi yanlış bilgi sorunu üzerinden biraz daha yaklaşıyordum ekiplere. Ya oradaki bir farkı söyleyebilirim. Yani kendim ne yaşadım geçtiğimiz sene ve bu sene diye. Ya benim için çok heyecan vericiydi bu sene ekipleri görmek. Ben 3 ekiple konuşma şansım oldu. Ve sordukları sorular gerçekten bana şeyi çok hissettirdi. Kime neyi sormak istediklerini çok iyi biliyorlardı. Yani o noktaya gelene kadar, bir mentorla karşılaşana kadar zaten akıllarında bazı sorular şekillenmişti. Ve bunu kime sormaları gerektiğine dair fikirleri vardı. Bence bu çok etkileyici. Çünkü en büyük sorun böyle yeni bir şey başladığınızda kime neyi soracağınızı bilmemek. Burada hani o yola çıkışta soruları bilmek, cevapları, aradığınız cevapların nereden gelebileceğini kestirmek falan çok önemli ve çok doğru bir yolda olduklarını gösteriyor. Zaten benim görüştüğüm üç gruptan ikisi kazanmış oldu. Gepetto ile Turnusol. Hani o da benim için bir sinyal oldu yani. Doğru yerde ve noktadalardı bence. Ben yani geçtiğimiz sene de çok heyecanlıydı ama bu sene farklardan birisi, yine Atakan müdahale etmek isterse girebilirsin yani, Impact Hub'ın da işin içine girmesiydi. O farklı kurgulanması, ekiplerle kurulan iletişim ve süreçlerin nasıl ilerleyeceği ve nasıl daha iyi bir sonuç alacağımızı göstermek için. Yani benim deneyimim böyleydi. Ben bayağı heyecanlıyım ve yani Teyit'in bunu tek başına yapamayacağını itiraf etmesi bile bence çok önemli bir adım. Yani bir şeyleri dönüştürmek ve değiştirmek kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Ve o hep söylediğimiz sistem seviyesindeki dönüşümler için o el ele vermek, kol kola ilerlemek gerçekten önemli.
Senin söylediğin ikinci bölümle ilgili Atakan'ın orada fikrini merak ediyorum ama mesela ekiplerden ben de Turnusol'la bir saatlik toplantı yapma şansına erişmiştim. Ve gerçekten o sordukları sorular, konuya hakimiyeti, araştırmaları ve ellerinde hazır bir şeyle geldiler bir tarafta, bir zihniyet olarak bunu nasıl bir aşama ileriye götürebiliriz, ne yapabiliriz sorusunu çok net bir şekilde kafalarında oluşturabilmişler ve bu gerçekten çok çok önemli bence. Yani bir adım sonrasında en azından ellerinde bir var. Ki bu diğer ekipler için de geçerli. Senin dediğin gibi o mentor olduğun ekiplerde de karşılaştın ki diğer ekiplerde senin mentor olmadıklarında da benzer tablo olduğunu eminim. Çünkü sunumlar onu gösteriyordu zaten. Şimdi gelelim senin ikinci bölüme. Biraz aslında o sistemi dönüştürme noktası belki de önemli şeylerden birisi. Orada geçen yıla kıyasla daha geliştirilmiş bir program söz konusuydu. Bu bazı zorluklar da getirmiştir. Bazı kolaylıklar da getirmiştir. Belki oradaki deneyimi aktarmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Tabii şimdi geçen sene biz ekipleri kendimiz oluşturmuştuk. Bireysel başvuru almıştık. Ve gelen bireysel katılımcıları farklı disiplinlerden, nereden hangi disiplinden geldiğine göre karma gruplar oluşturup belli meseleler üzerine çalışmalarını istemiştik. Orada da belli prototipler çıkarmışlardı. Fakat tabii ki bu çok zorlama bir yöntem. Yani bu sene biz doğrudan ekip başvurusu aldık. Zaten halihazırda birbirini tanıyan, belli bir sorunu kendisine dert edinmiş olan ikiden fazla insanın başvurularını kabul ettik biz bu programa 2020'de. Bu sayede aslında tabii az evvel senin söylediğin gibi Emre, ellerinde bir şeyle geldiler. Yani zaten prototipleri vardı hepsinin geldikleri zaman. Programın amacı ve şeyi, niyeti onlara bu prototip üzerinden bir iş modeli geliştirmek. Bunu kime ulaştırabilirim? Hedef kitlesi kim olabilir? Bunun çözdüğü problem ne? İşte hangi varsayımlarım var sahaya dair? Bunlar neler olabilir? Kilit metriklerim neler olabilir? Nasıl bir gelir modeli bunun için uygulamalıyım? Bunun üzerine ekipler çalıştılar ve Impact Hub ile birlikte biz onlara geri bildirimlerde bulunduk. Şunu böyle yapınız, şunu şöyle yapmayın ya da işte bu varsayımı önce doğrulayın gibi. Sonrasında da mentorlarla görüştüler. İstedikleri alanda çalışan, öğrenmek istedikleri alana dair bilgi sahibi olan mentor havuzu oluşturduk. Bir 15 kişiden oluşan. O mentorlarla görüşerek belli varsayımları onlarla konuştular. Sürdürülebilirlik mesela bu konulardan biriydi ya da teyitçilik sizlerin de işte katkısını sunduğu mesele. Diğer yandan işte iş modeli geliştirme, sahaya dair, hedef kitleye dair mentorlardan aldıkları dönüşler onların iş modellerini son haline getirmesini sağladı. Tabii onlara da söylediğimiz gibi aslında bu iş modeli meselesi hiçbir zaman son bulmuyor. Her zaman üzerine çalışman gereken bir konu. Sonrasında da iş modellerini bir sunuma çevirip jüriye sundular. Jüriye ve topluluğa 2019 katılımcılarını da davet ettik. Farklı partnerlerimizin de katılımı oldu jüri sunumuna. Sunum sonrasında da jüri bir puanlama yaparak bir karar verdi. Burada yalnız jüri oturumuyla alakalı söyleyebileceğim en değerli şeylerden biri şu. Commitment meselesi, yani sadakat meselesi ve sürdürme inancı aslında ekiplerin çok belirleyici oldu. Yani biz mesela teyit hakkında da konuşurken herkesin söylediği en önemli şeylerden biri, yani bu fikir benim de aklıma gelmişti meselesi. Ya da bu fikir çok da büyük bir fikir değil yani. Evet, gerçekten biz burada Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Fikir herkesin aklına gelebilecek, çok basit, herkesin de gözünün önündeki bir sorun. Ama mesele buna inançla sarılıp sürekli yapmak. Yani oradaki ısrarın kendisi, adanmışlığın kendisi. Bizim ekibi değerli kılan en önemli şeylerden, teyiti sürdürülebilir kılan en önemli özelliklerden biri bu. Biz bu işi sürdürüyoruz yani, durmuyoruz hiçbir zaman. Burada da ekipleri seçerken baktığımız en önemli özellik oydu. Ne kadar programa katılım gösterdiler, ne kadar bu işe inanıyorlar ve kendilerini gelecekte de buna adamaya gönüllüler. Ya da ne kadar Factory için açtığımız Slack uygulamasında ne kadar aktifler, bizimle ne kadar çok konuşuyorlar, kendi aralarında ne kadar çok konuşuyorlar ve bunun üzerine kafa yormaya ne kadar enerji harcıyorlar. Buna çok dikkat ettik. Bir girişimi sürdürülebilir kılan en önemli özellik zaten bu aslında. Kurulan her girişimin 100 girişimden 95'i batıyor ve batmasının en önemli sebeplerinden biri kurucunun vazgeçmesi. Yani şimdi eğer biz bu programı kurucuların vazgeçmeyeceği ekiplerden oluşturabilirsek, bu programın içerdiği gruplarda sürdürülebilir kalmaya devam eder. O yüzden buradaki bu noktanın altını çizmek istedim. Eğer bizi dinleyen, yanlış bilgiye karşı bir girişim başlatmak isteyen ya da bir uygulama, bir hizmet, ürün geliştirmek isteyen varsa, illa yanlış bilgi de olmak zorunda değil, herhangi bir şekilde bir sosyal girişim ya da girişim kurmak isteyen varsa, burada önemli olan şey fikrin kendisinden ziyade hayata geçirdiğin çözümü sürdürmek. Yapmak yani, yapmak. Do it. Just do it.
Kuluçka'da ne olacak kısmını da merak ediyorum ama bir de bu sene bence şu da takdir edilmesi gereken şeylerden biri. O sadakat ve olayları takip etme noktasında zor bir dönemden geçiyoruz. Biz bunun takvimlendirmesi sırasında gayet bu salgının da öncesindeydi. Ofislerde görüşmeler, zaman zaman sunumların işte daha gerçek ortamda yapılması gibi fikirler vardı. Ve buna rağmen ekipler üzerinde de bir değişim olmak zorunda kaldı. Herkes internet üzerinden sunum yaptı ve bir tarafta işte mentorluk aşaması, bütün konuşmalar, hiçbiri yüz yüze olamadı. Hepsi sanal ortamda gerçekleşti. Ki o sunumları sanal ortamda yapmak da, o ekran paylaşımı, o bağlantı sorunları ve olası şeyler bile ciddi problemken, orada da bir dirayet gösterildi. Psikolojik açıdan da aslında bunlar handikap bir tarafıyla. Yani bir jürinin karşısına çıkıyorsunuz, bir grubun karşısına çıkıyorsunuz ve belki de o anda jestleriniz, mimikleriniz, kullanabileceğiniz birçok avantaj arka plana düşüyor. Sadece ve sadece o sunumu aktarmadaki başarı kalıyor geriye. Oradaki dirayet de bence önemli. O senin bahsettiğin sadakat kısmını artı olarak bu sene o psikolojik eşiği de koymak gerekiyor ve ekipler tabii, bence orada iyi bir sınav verdi.
Tabii zaten biz bu işe bir topluluk meselesi üzerinden baktığımız için orada sürekli topluluğu güçlendirecek araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela bu programın en önemli özelliklerinden biri de June'un ekibinin Duygu ve ekibinin geliştirdiği dijital araçlar oldu. Miro isimli bir beyaz tahta uygulamasında örneğin çok tatlı çizimler geliştirdiler ve o çizimlerle her ekip kendi karakterlerini oluşturabildi program başında. Sonrasında da program boyunca o karakterlerin neye dönüştüğünü birlikte izledik. Şimdi bu tarz topluluğu bir arada tutan, onların kendilerini dijital yöntemlerle ifade etmelerini sağlayan araçlar geliştirince o dirayet de kendiliğinden oluşmaya başlıyor. İlginç bir şekilde bizim mesela offline'da yakalamayı umduğumuz ama online'da daha fazla yakalayabildiğimiz bir bağlılık da oluştu. Yani ekipler birbiriyle birbirlerinin işlerini de dinlerken hem feedback verdiler hem de birbirlerine gelecekte de nasıl yardımcı olabileceklerine dair şey yaptılar, geri dönüşler yaptılar. Bu çok önemli bir şey. Zaten topluluk dediğimiz meselenin en önemli parçası topluluğun kendi arasında dayanışabiliyor olması. Bunu yaratabiliyoruz mesela online de olsa bu gerçekleşebildi.
Siz ayrı odada jüri olarak toplantıdayken ben de genel ekiplerle birlikteydim. Orada bu süreç sırasında yaşadıkları heyecanları ve birbirleriyle diyaloglarını görmek de çok keyif vericiydi. Böyle bir saate yakın sizi beklerken işte o seçimlerde sonuçlar ne olacak kısmında böyle uzun yıllardır birlikteymiş gibi o sanal ortama rağmen çok net güzel bir diyalog sürdürmüşlerdi. O topluluk noktası bu yüzden önemli. Şimdi tabii bundan sonrasında ne olacak kısmı belki de dinleyenlerin de merak ettiği bir şey. Çünkü yani bu bir anda yeni girişim oluşturmak isteyenler için de önümüzdeki yıl Factory için de bir fikir oluşturması adına şimdi bu kuluçka süreci nasıl geçecek? Buradaki önemli sorulardan biri ve bir diğeri o en başta söyledik ve kısaca da anlattık ya yani aslında kimsenin kaybetmediği bir süreç bu. Ekipleri ne bekliyor bundan sonra?
Biz ekiplerle düzenli olarak görüşmeye başlıyoruz önümüzdeki haftadan itibaren. Kazanan kazanmayan fark etmeksizin her biriyle düzenli olarak görüşüp iş modellerinin üzerinden tekrar tekrar geçeceğiz ve onlarla belli görevleri, belli hedefleri takip etmeye başlayacağız. Kuluçka programını, o 6 aylık desteği en farklı kılan, yani orayı kazanmayı ayırt edici hale getiren şey biraz daha o gruplara özel destek mekanizmalarını geliştirmek olacak. Yani o grupların ihtiyaçlarına göre doğru mentorlarla onları buluşturmak, doğru insanlarla yan yana getirmek, kendi network'ümüz içerisinde onları belli tanışıklıklarla buluşturma meselesi biraz ayırt edici olacak. Ama bunun dışındaki diğer tüm destekler, işte örneğin veri desteği, araştırma desteği ya da çalışma alanı desteği gibi destekler katılan herkes için geçerli aslına bakarsan. Biz Ankara ofisimizi zaten Kuluçka programına kabul edeceğimiz ekipleri de şey yapabilecek, onlara da alan açabilecek şekilde dizayn etmiştik. O yüzden bir oda mesela sadece onlara ayrılmış durumda bir yıldır. Bu tabii ofisi kullanamadığımız için çalışma alanı desteği biraz daha geriye düştü. Fakat yine de eğer öyle bir ofis alanı ihtiyaçları varsa Ankara'daki ofisi ya da Eskişehir ve İstanbul'daki paydaşlarımızın ofislerini ya da çalışma alanlarını kullanabilecekler. Bir küçük bir hibe desteği olacak ama bu hibe desteği yani aslına bakarsan bir insan kaynağını karşılayabilecek bir şey değil. Sadece operasyonel server masrafından işte teknik birkaç aracı satın almaya kadar yararlanabilecekleri küçük bir destek olacak. Ve işte asıl burada önemli olan bizimle Impact Up ekibiyle ve bizim network'ümüzdeki diğer ekip ve insanlarla düzenli olarak görüşebilme ve oradan feedback alabilme imkanı aslında.
Yani bu sene için de bir tarafta umut verici bir şey. Bu sene daha çok bu projenin sesi duyuruldu. Pek çok farklı ortamda konuşuldu. İşte yazı çıktı, podcast'ini yapıyoruz. Başka mecralarda da dile gelecek. Bunun kuluçka sürecinde mutlaka ki. Bu önümüzdeki sene için bir tarafta birçok belki girişim yapmak isteyenleri, yeni projeler üretmek isteyenleri cesaretlendirecek bir süreç bir tarafıyla. Ve yeni atacakları adımlar konusunda. Bir tarafta bize de şunu da koyuyor. Yani geçtiğimiz yıla göre çok daha iddialı bir proje olduğundan bahsettik. Bu önümüzdeki yıl daha da üstünü koymamız gerektiği bir noktayı işaret ediyor. Yani bu noktada yeni işbirlikleri mutlaka gelişecektir ve yeni katılımcılar da olacaktır. Ama yani önümüzdeki yılla ilgili böyle bir hedef var mı kafanızda?
Şimdi bu aslında bir hızlandırıcı program ya da kuluçka programı olmanın ötesinde aslında ekosistemde bir çeşit birleştirici güç olması gerekiyor bizim Factory dediğimiz programın. Yani gelecek sene ve ondan sonraki seneler için Factory'nin içini farklı aktiviteler, etkinliklerle doldurmaya devam edeceğiz. Bu mesele sadece mesela ekibini hali hazırda kurmuş olanlar ve onların akıllarındaki çözümleri masaya yatırabilecekleri bir program olmanın ötesine geçmedi. Yani bazen şöyle insanlar da var, biliyoruz yani aklında bir fikri var ama ekibe ulaşamıyor. Ya da bir yanına bir co-founder bulamıyor, kurucu ortak bulamıyor. Bu insanları mesela bir araya getirebilecek bir topluluk merkezi haline de gelmeli Factory. Diğer yandan bizim bu alana dair bilgiyi araştırma, ürettiğimiz bir laboratuvar gibi de olmaya devam etmeli. Bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Belki Gül'ün de orada katkısını alırız. Teyit'in bir kolunun da muhakkak alana dair araştırmalar, derinlemesine araştırmalar yapan, bu alana dair bilgi üreten bir kolu, bir kanadı olmalı. Factory bizim için aslında bunu konuştuğumuz ilk yıllarda, Teyit'in ilk yıllarında biraz daha buralarda dolaşıyordu. Bir laboratuvar gibi, bir inceleme, değerlendirme, araştırma laboratuvarı gibi bir yerlerde de dolaşıyordu. O yüzden gelecek senelere dair Factory'nin kendine ait bir vizyonu ve değişim teorisi olacak zaten. Ve onu takiben belli aktivitelerle donanmaya devam edecek. Biz işin doğrudan göbeğinden başladık, kuluçkasından başladık ama etrafına, yakın halkalarına bazı başka aktiviteleri koymaya devam ediyor olacağız. Hem ekipleri güçlendirmek için hem de ekip olamayanları ekip haline getirebilmek için, fikri olmayanlara da fikir geliştirebilecek araçlar sunabilmek için.
Bir de buraya şey gibi düşünmek lazım. Yani biz sadece şunu yapmaya çalışmıyoruz Factory'de. Bu bir yanlış bilgiyle mücadeleyi içeriyor mu? Yanlış bilgiyle mücadelenin en önemli kısmı da doğru bilgiyi aktarmak. Ve siz doğru bilgiyi aktaran yeni medya fikirleriyle geldiğiniz sürece aslında bu Factory ekibinin bir parçası olabilirsiniz. Ve burada bir sınır da yok. Yani bence çok geniş bir alan. Yani yanlış bilgiyi anlamak, işte bunun araştırmalarını yapmak bir mesele. Bunu farklı yöntemlerle aktarmak, işte bilgileri kürete edebilmek vesaire falan, bunların hepsi bir şey. Bir çözüm yolu. Ve Teyit'in dışında farklı ekiplerle böyle bir yumak halinde dolaşarak bütün o ekosistemi temizlemeye çalışmak, yani iyi bir yol ve sürprizlere çok açık. Yani ne zaman neyin bir fikir olarak karşımıza gelebileceği heyecan verici olan şey bence. Yani ben bugün bunu NLP ile çözerim diyen bir ekip var. Ama yarın ben bunu işte ne bileyim kahvelere gideceğim, çay börek içilen yerlerde offline olarak bulunacağım ve bu sorunu çözeceğim diyen bir işte dernek de olabilir. Yani şimdi atıyorum ama çözüm çok katmanlı. Çünkü sorun çok katmanlı. O yüzden bence seneye de sürprize açık bir şey olacaktır. Yani biraz o sınırlarını çok keskinleştirmemek yaratıcı kılıyor herhalde.
Yani ben size görece daha yeni bir teyitçi olduğum için dışarıdanmış gibi soruyorum bu noktada ama bence şu çok heyecanlı bir şey. Yani benim adıma da öyle. Sizin için bu çok daha keyiflidir. Çünkü en başından beri bu sürecin içindesiniz. Siz başlattınız bu süreci. Şimdi sıfırın bir olduğu bir yerde o biri on yapmak için çok ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Ve bu gelişimi görmek, ekiplerin mesela geçen yıl Kuluçka'da olanları ve bu yılki ekiplerin yapacakları o potansiyeli görmek ve insanlara o yolu açmak gerçekten çok keyifli bir, heyecanlı bir şey olsa gerek. Çünkü ya ben hafta sonu izlerken ya bu gerçekleşse, bu bir nihayete vardığında çok güzel olacak dediğim projeler, yani hepsinin neredeyse öyle sonuçları vardı. Bunu izlemek gerçekten çok keyifli olsa gerek.
Bu programın Teyit'i kurduğumuz ilk günden beri aslında hayalimizdeki değiştirmek istediğimiz medya bilgi ekosistemine dair çok güçlü bir yeri var. Ben de şuna inanıyorum gerçekten. Kolektif etkili olacak ne olacaksa. Tek başımıza, biz tek başımıza ya da herhangi bir aktör tek başına hiçbir şeyi yeterince değiştiremez, başaramaz. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ve ben en başından beri zaten rekabete değil dayanışmaya inanıyorum bu işi yaparken. Ve Factory bizim için bu dayanışmayı örebileceğimiz en önemli yerlerden biri. Dolayısıyla ben bu program sayesinde Teyit'in yaratmak istediği etkinin kat kat kat büyüyebileceğini düşünüyorum. Geçenlerde Twitter'da bir kullanıcı benim böyle çok uzun zamandır bir türlü anlatmayı başaramadığım bir şey 2-3 kelimeyle anlatmış. Yani Teyit gördüğümüz bir kıyı şeridine kurulu bir şehir olmanın ötesinde kendine has bir kıta sahanlığı var, bir etki alanı var, bir hinterland'ı var. Onun ulaşabildiği belli bir potansiyel büyüklük var. Bu çok önemli bir şey. İyi de bir metafor geldi bana. Dolayısıyla bu hinterland içerisinde daha fazla oyuncunun olması ve burayı geliştirmek benim en büyük hayallerimden biri.
Evet, bakalım önümüzdeki yılda ne olacak? Bunu dinleyenler de ve yeni girişimler, yeni planlar yapmak isteyenler de belki bu heyecanla bir dahaki projenin neresinde var olabilirim, ne gibi destekler alabilirim noktasında, nasıl ilerletebilirim noktasında soruları da kafasında oluşturmaya başlayacaktır. TC Twin'i bu hafta da noktalıyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek T-Talk'tan destek olabilirsiniz. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.